Ayrım 19. Yağmurlarla Topraklar, Tütün Zamanı 2. Necati Cumalı. Sayfa 230. İlhan mutlu muydu? Anlayamıyordu Leman Hanım. Nedir ki hiç yakındığını duymuyordu kızının. Üç çocuğu arasında duyguya yer vermeyen bir İlhan'dı. Ne ölen kocasına ne de kendisine benziyordu bu tutumuyla. Fizik problemleri çözer gibi yürütüyordu yaşayışını. Kardeşlerine yakınlığını yitirmiyordu. Arada paraca yardımlarda bulunduğu olurdu. Galiba mutlu olması için kendinden başkasına aşka gereksinmesi yoktu onun. Kendine güvenirdi küçüklüğünden beri. Kendiyle yetinirdi. Erkek arkadaşı, flörtü olmamıştı yetişirken. Reşat'ı tanıyıp evlenmiş, kendisi kocasına uyduğu ölçüde kocasını da kendisine bağlayıp uydurmasını bilmişti. Damadına öteden beri ısınamamıştı Leman Hanım. Devletin ölüm kalım günlerinde yetişmiş kocası gibi vatan ülküsünden başka yaşamaya değer ülkü tanımamış bir erkek sevmiş bir kadın olarak, paradan, zenginleşmekten başka amaç gütmeyen damadına her geçen yıl daha da yabancılaşmış görüyordu kendini. Oğlu halkım diyordu, geri kalmış ulusum diyordu, anlıyordu oğlunu. Küçük kızı paylaşır görünüyordu ağabeyinin görüşlerini, sanatı seviyordu. Bu sevgi çıkar karşılığı olmadığı için güzel görünüyordu Leman Hanım'a. Damadının ise becerikliliğini, bitmez tükenmez enerjisini görüp anlamıyor değildi. Fakat övünmek gerekirse bu becerikliliğini çalışmasının getirdiği zenginliği ile değil, yazdığı ders kitabıyla övüyordu. Şu var ki, rahatlıklarını, geleceklerini sağlama aldıklarını gördüğü için İlhan'dan yana hiçbir kaygısı kalmamıştı. Her ana gibi onun da hala kendisinin yardımına gereği olanlardaydı aklı. Kalbi Muzaffer ile Perihan arasında bölünüyordu. Muzaffer'i kendi kanatları altındaydı henüz. Perihan'ını ise bir dereceye kadar 12 yaş büyüğü ablasına emanet etmiş sayılırdı. Nedir ki İstanbul'a dönmeden önce onun öğretmenlik ettiği kasabayı, kimlerin arasında, nasıl bir evde, ne dereceye kadar rahat yaşadığını, kimlerle arkadaşlık ettiğini görmeden olamazdı Leman Hanım. Geldiğinin ikinci haftası cumartesi için İstanbul'a dönüş bileti alındıktan sonra salı günü Urla'ya geldi. Çarşambayı, perşembeyi Urla'da geçirdi. Cuma günü kızı ile birlikte İzmir'e döndü. Kasabada kaldığı bu kısa süre içinde oldukça geniş ilgi topladı Leman Hanım. Yakası ile kollarına koyu kahverengi vizon geçirilmiş bele oturan siyah mantosu içinde ölçülerini koruyan vücudu, yere sağlam basan biçimli bacakları, hızlı yürüyüşü, güzelliğin, ağırbaşlılık, görmüş geçirmişlikle birleşerek anlam kazandığı düzgün yüz çizgileriyle geçti kasaba sokaklarından. Çarşamba günü sabahtan evden çıktı. Perihan'ın bir defter sayfasını çizdiği plandan yararlanarak pazar yerini, kasabanın küçük alanlarını dolaştı. Şehit Kemal Caddesi'nden Kapan Camisi'ne çıktı. 12 Eylül İlkokulu'nu dolanıp eski camiyi buldu. Caminin içini girip gördü. Caminin avlusu önündeki taş merdivenlerden dere boyuna indi. Dere boyunca yürüdü. Köprüden karşı kıyıya geçerek Postane Caddesi'ni buldu. Eskinin birbirinden güzel evleri arasından yine Zafer Caddesi'ne çıktı. Eve dönüyordu ki yazıhanesinin önünde avukat Nihat'la karşılaştı. Nihat, biraz da heyecanlanmasının artırdığı bir saygıyla selamladı Leman Hanım'ı. "Buyurmaz mıydınız?" dedi. Leman Hanım kısa bir kararsızlık geçirdi. Fakat bir avukat yazıhanesine işi olan herkesin girebileceğini, İzmir'deki karşılaşmalarını bilmeyenlerin burada tanıştıklarını anlamayacaklarını çabuk kestirdi. "Vaktinizi almayayım." Nihat kapıdan çekildi. "Ne münasebet?" Leman Hanım yazıhaneye girdi. Doğrusu kadınca bir merakın etkisi de vardı çağrıyı kabul edişinde. Kuşkuları, önsezileri Nihat'ı daha yakından tanımaya, hakkında daha geniş bilgi edinmeye itiyordu onu. Kenan adliyedeydi. Nihat, masasının önündeki koltukta yer gösterirken, "Oturmadan önce sorayım," dedi. "Ne içersiniz? Bir kahve?" Leman Hanım koltuğa oturdu. Yerinden yazıhanenin karşısındaki kahveyi görebiliyordu. "Güveniyor musunuz kahvecinize?" "Merak etmeyin. Az şekerli bir kahve söyleyin zahmet olmazsa." Nihat kahve söylemek için kapının önüne çıkınca kadın hızlı bakışlarla yazıhanenin sağını solunu gözden geçirdi. Sadelik ama beğeniyle döşenmişti yazıhane. Duvarlar, kapı ile pencereler yağlı boya ile boyanmıştı. Kitaplık oldukça zengin, bütün kitaplar deri ciltli idi. Bu gördükleri Nihat'ın oldukça başarılı bir avukat olduğuna inandırmıştı onu. Nihat kahveleri söyledikten sonra dönüp yerine otururken, "Kasabanızı gezdim," dedi gülümseyerek. "Beğendiniz mi bari?" "Çok. Gönlünüz olsun diye söylemiyorum. Çok beğendim, çok da sevdim." "Nelerini örneğin? Çınarlarını, evlerini, o eski çınarlar kaç yaşındadır dersiniz?" 500'den az olmamalı. Çarşı camisinin önündekini gördünüz mü?" "Gördüm tabii. Gövdesi oyuktur. Bir kundura eskicisi, hem ev hem de dükkan gibi kullanır o oyuğu. İçinde kereveti vardır, yatar kalkar. Tezgahını geceleri içeri alıp gündüzleri önüne çıkarır. Hatta mangal yakar içinde. Oyuğun ağzına bir de kapı uydurmuştur. Geceleri ya da uzaklaşacak olursa kapatır. Asma kilitle kilitler." "Evet, çok hoştu, hepsini gördüm. Sonra eski cami avlusundan dere boyundaki sokağa inen taş merdivenleri sevdim. Dereyi sık sık aşan yüksek kemerli köprüleri sevdim. O sonra da o evlerin güzelliği." Garson kahveleri getirip bıraktı. Nihat, "Gerçekten oturmuş bir mimarlık anlayışından kalmadır bütün o eski evler. Kasaba halkının yaşayışına göre biçimlenmiştir," diye başlayarak uzun uzun kasabanın evlerini anlattı. Halk öteden beri tarımla uğraşıyordu. Üzümünü, zeytinyağını değerlendirdiği dönemde zenginleşmişti. Bu zenginlik dönemini yansıtırdı o yapılar. Genel olarak üç kapılıydılar. Evin oldukça süslü çift kanatlı demir sokak kapısından önce çerçeveleri renkli camlarla kaplı bir vestibüle girilir, sonra mermer bir salona geçilirdi. Konuklar, yabancılar alınırdı bu kapıdan. Biri salonun dibinde, bir de sağında ya da solunda oturma odaları bulunur, aradaki boşluktan yukarı kata çıkan merdiven ağzı ile geride mutfağa giden koridor görünürdü. Mutfağı sokağa bağlayan daha sade bir kapısı olurdu mutlaka evlerin. Servis kapısı olarak kullanılırdı bu kapı. Üçüncü kapı ise evin avlusunu bağlardı sokağa. Evin bineği, sağmalı bu kapıdan alınırdı. Avlunun yöresini ahır samanlık çamaşırlık kuşatırdı. Konuşma buradan yeni yapıların anlamsızlığına, uydurmalığına döndü. Leman Hanım'ın bir ara Nihat'ın masasının üstünde duran bir romana ilişti gözleri. Steinbeck'in Gazap Üzümleri idi. 3 yıl önce oğlu okumuş, sonra da okuması için ona salık vermişti. Çoğu analar gibi gözünde onun da oğlu idi dünyada doğru beğeninin, doğru anlayışın temsilcisi. Oğlunun sevdiği, oğlundan dolayı da kendisinin sevdiği bir kitabı okuduğunu görmek onu daha da yaklaştırdı Nihat'a, duygulandırdı. "Roman okuyabilecek zamanınız oluyor mu? Bugünlerde adliye tatil sayılır, yılbaşı devri var da." Leman Hanım kendini tutamayarak iç çekti. "Sizi rahatsız etmiyorlar ya burada?" Nihat soruyu birden anlamış görünmekle aile sırlarına fazla burnunu sokmuş olabileceğini düşündü kadının. "Ne gibi?" "Okuduğunuz kitaplardan dolayı." Nihat gülümsedi. "Eskiden ederlerdi, şimdi pek edemiyorlar." Leman Hanım dalgınlaştı. Biraz geciktikten sonra karşılık vermediğini ansımış gibi ekledi. "İyi öyleyse. Sizin hesabınıza memnun oldum." Cumartesi günü İstanbul'a döneceğini söyledikten sonra ayrıldı Nihat'ın yazıhanesinden. Perihan kimseye söylememişti annesini beklediğini. Fakat bu sabah gezintisinden sonra kasabada çabuk duyuldu. İstanbullu bir hanımın geldiği. Ortaokul müdürünün hanımı ille de hoş geldin demek istiyordu annesine. Kaymakamın hanımı ile o çarşamba günü ortaokul müdürünün hanımının evinde bulunan başkaları, bu arada Nihat'ın annesi Aliye Hanım da katıldılar bu isteğe. Leman Hanım, kaldığı bu oldu bitti karşısında sıkıldı önce. Kendi evinde değildi. Gelenleri ağırlayacak doğru dürüst bir odası yoktu. Kızının öbür öğretmen arkadaşları, Nilfer Taylan, Müberra ile birlikte oturduğu evin alt kattaki oturma odasında sade sandalyeler, sade bir divan üstünde karşıladı gelenleri. Giyinişindeki sade beğeni, güzel konuşmasıyla odanın yoksul döşenişini hiç de duyurmadı gelenlere. Tek başına doldurur gibiydi odayı. Feride Kozan ile Aliye Hanım da vardı gelenler arasında. Perihan, "Burada avukatlık yapan avukat Nihat Arda Bey'in annesi," diye tanıttı Aliye Hanım'ı. Leman Hanım bu sözleri dinlerken başını fazla çevirmeden kısa bir bakışla baktı kızına. "Onun mu? evet diyen bir anlaşma oldu kızıyla kendi bakışları arasında. Nihat'la tanıştığını, bir gün önce görüştüğünü söylemeyi hiç de gerekli görmeden geçiştirdi bu tanışmayı. Aliye Hanım pek sevmişti Leman Hanım'ı. Duyduğu yakınlıkla bir kızının İstanbul'da okuduğunu, bu yıl eczacılık fakültesini bitireceğini, oğlunun da önümüzdeki yıl İstanbul'a yerleşmeyi düşündüğünü söyledi. Leman Hanım anlayışlı bir gülümsemeyle dinledi bu sözleri. Refet Aksu'nun karısı dinleyenlerin kolaylıkla anlamlandırabileceği bir yüz gözlülükle sırıttı. Aliye Hanım, ben senin yerinde olsam kendi elimle evlendirmeden dünyada İstanbul'a bırakmam oğlumu. Aliye Hanım biraz sıkıldı. Oğlum benden elbet daha iyi düşünür. Leman Hanım, gençleri evlendirmekte acele etmek hiç de doğru değil. Dedikten sonra kaymakamın karısına dönerek, eşimle çok yer dolaşmıştık gençliğimde. Uğur'la benim yaşadığım yerlerin çoğundan güzel diye değiştirdi konuyu. Ertesi gün kasabadan ayrılacağı için ziyaretlerine karşılık veremeyeceğini söyleyerek ayrı ayrı özür diledi bütün konuklardan. Kabul günleri dışında ayrıca rahatsız etmek istemiyordu gelenleri. Ayrıca da vakit bulamayacağından korkuyordu. Aa, hiç çekinmeyin. Yarın hangi saatte isterseniz bekleriz, dedi konukların çoğu. Aliye Hanım, gelemezseniz hiç üzülmeyin. Ama yakında tekrar gelirseniz daha uzun kalırsınız inşallah. O zaman mutlaka beklerim, diye iyi yolculuklar diledi. Konuklar gidince, pek candan insanlar, dedi Leman Hanım. Ayrı ayrı gönüllerini yapmak isterdim ama ne yazık ki vaktim yok. Müberra güldü. Bizim müdürün hanımını nasıl buldunuz? O da candan bir kadın. İçli dışlı olmakta acele etmiyor mu? Kötü niyetli olmasa gerek. Müberra ciddileşti. Pek iyi niyetli de değildir. Nilüfer, fesat yüreklinin teki, diye karıştı söze. Kocasıyla okuldaki kadın öğretmenler arasında bir şey var diye sık sık kavga ettiğini söyledi kadının. Üstünde durmayın, dedi Leman Hanım. Müberra, duran kim, dedi kısaca. O gece odalarında anne kız yalnız kaldıkları zaman Leman Hanım, anne oğul benzeşiyorlar, dedi. Ortak hatları var. Perihan öteberiyi kaldırıyordu. Anlamazlıktan geldi. Kim? Nihat Bey'le annesi. Bilmem. Pek gözümün önüne getiremiyorum. Leman Hanım kısa bir süre sustuktan sonra gülümsedi. Öyle mi? Perihan karşılık vermedi. Bak bakayım bana. Perihan durgun bakışlarını annesine döndürdü. Öylece dingin kaldı. Leman Hanım sevgiyle süzdü kızını. Gülümseyerek kollarını açtı. Yaklaşan Perihan'ı kollarına aldı. Saçlarından öptü. Peki, öyle olsun. 4. O gece aklından geçenleri kızına açmadı Leman Hanım. Cuma günü saat 4 otobüsüyle döndüler İzmir'e. O akşam damadının evinde yemekte öğretmen Cengiz de vardı. Leman Hanım yılbaşı gecesinden beri üçüncü akşamdır aynı masaya oturuyordu Cengiz Girne ile. Bir hafta önce Perihan hafta tatilini geçirmek için geldiğinde Cengiz Girne gene Ilgazlar'da yemekteydi. Leman Hanım bir araya her gelişlerinde Cengiz Girne'nin bakışlarının Perihan'ın bakışlarını bulmak, karşılaşmak için yuvalarında nasıl dönüp durduklarını daha ilk günden görüyordu. Genç öğretmenin iç dünyasında olup bitenleri dışarıya vuran canlı bakışlardı bunlar. O kadar çok, o kadar sık anlam değiştiriyorlardı ki şimdi nereye geçecek? Bunun arkasından ne gelecek diye meraklı bir hikaye izlenebilirdi. Perihan bir şey söyleyecek olsa ilgiyle dinlemeye yöneliyordu hemen. Bir umut ışıyordu göz bebeklerinde. Ama Perihan herkes ya annesine ya da ablasına ya da küçük yeğeni Aynur'a bakarak söylüyordu söyleyeceğini. Cengiz'in bakışları sıra kendilerine gelecek diye bir süre sabırla bekliyorlar, sürdürüyorlardı o umudu. Fakat gecikiyor, gecikiyor, bir türlü gelemiyordu o sıra. Perihan yeğeninin saçlarını okşayarak sözlerini tamamlayınca dalgınlaşıyordu büsbütün. Neden, neden diye düşünceye dalıyorlardı bir süre. Neden kendisi bu kadar aşağıdan alır, bu kadar iyi niyet gösterirken, bir kasabada düştüğü bir kuytuda unutulmuş bir öğretmenlik yapan bir genç kız, onu bu kuytudan çekip almak için uzattığı eline bu kadar kayıtsız kalsın? Sonra bu sorulara bazı karşılıklar bulduğu anlaşılıyordu Cengiz Girne'nin. Belki de o avukatı seviyor diye kuşkularla kederleniyordu bakışları. İyi ama uçarının yarınına kulak asmayan düşüncesizin birine benziyordu o avukat. Yazık değil mi Perihan'ın sonu belirsiz bir serüvene atması güzelliğini? Küçük Aynur, Perihan'ı çok güldüren bir söz söylemiş oluyordu o sırada. Perihan, yeğeninin çok hoşlandığı bu sözlerinin nasıl karşılandığını anlamak için bir bir sofradakilerde dolaştırıyordu gözlerini. Umutlanıyordu Cengiz Girne. Sıra kendine de gelir diye bekliyordu. Beklediği de oluyordu neredeyse. Perihan annesine ablasına baktıktan sonra eniştesine de kısa bir bakış atıyor, Cengiz'e de bakacak oluyordu. Cengiz'in o anda görülecek şeydi bakışları. İki küçük fino oluyorlardı sanki. Kuyruklarını durmadan titreterek sıçrayan, sürünen, sahibinin ayakları arasında, elinin altında yatan kalkan, sevincinden durduğu yerde duramayan iki küçük fino. Ama daha Cengiz'e bakmasıyla uzaklaşması bir oluyordu Perihan'ın bakışlarının. Cengiz küsüyordu, alınıyordu, üzülüyordu. Fakat bütün gece göz altında tutsanız, bir kez vazgeçme, yenilgiye boyun eğme anlamında bir soğukluk göremezdiniz bakışlarında. Reşat Ilgaz sık sık ilgileniyordu onunla. Rakı içiyorlardı yemekte. Cengiz, bir kadeh daha, ne dersin? Çok az lütfen, diyordu Cengiz Girne kadehini uzatırken. Bilirsin, iki kadehten çok içmem. Umutsuzluğa kapılacak, içkide avuntu arayacak insanlardan değildi o. Soyadından anlaşıldığı gibi Kıbrıslıydı. Liseyi Kıbrıs'ta okumuştu. Çok iyi İngilizce, Rumca bilirdi. Liseden sonra Ankara'da Dil Fakültesinin İngilizce bölümünü bitirmişti. 6 yıldır İzmir Namık Kemal Lisesi'nde İngilizce öğretmeniydi. Bu anlattığımız kadar kolay gelmemişti bu yere. Babasını kaybettiğinde lise öğrencisiydi. Dayısının yanında tamamladı liseyi. Dil fakültesini burslu olarak okudu. Cep harçlığını da özel dersler vererek sağladı Ankara'da. Fakülteyi bitirmeden önce annesini de yitirdi. İki kız kardeşi evliydiler Kıbrıs'ta. Kimi kimsesi yok sayılırdı. Reşat Ilgaz kaldırıyordu kadehini. Gelecek yıl kolejimizde daha sık beraber oluruz inşallah Cengizciğim. Reşat bakışlarını kısaca Perihan'dan geçirerek söylüyordu bunu. Cengiz ise ağır kalıyordu onun ikinci kadehte kabaran bu neşesinin yanında. Biraz da dargın, mırıldanıyordu. İnşallah. Reşat Ilgaz bir bir masadakilere tutuyordu kadehini. Efendim, bizim kolejin şerefine kaldırıyoruz kadehlerimizi. Leman Hanım çok küçük bir yudum alıyordu. Çok güzel, uğurlu olsun diyelim. Ölen kocasını rakı masasında yalnız bırakmamak için tek kadehini sofranın sonuna kadar koruyarak tatlı tatlı içip tamamlamasını bilirdi o. Reşat Ilgaz keyifleniyordu gittikçe. İlk günden dolacak kayıtlarımız. Sınıflar küçük gelecek. Korkarım daha ilk yıllardan bina da öyle. Ne dersin Cengiz Girne? Ne koyalım kolejimizin adını? Bizim kolej, yeni kolej, güven koleji, özel cumhuriyet koleji, ha ne dersin? Cengiz Girne kendini veremiyordu soruya. İsim kolay, günü gelince buluruz. Hayır, kolay değil, önemli, çok önemli. Ben 2 yıldır hep isim arıyorum kafamda, isim bulalım. Bu akşam böyle hep bir aradayken isim bulalım, bitirelim şu işi. Anne, siz ne isim koyalım dersiniz? Leman Hanım kaçmak istiyordu konudan. Koyduğunuz isimlerin hepsi iyi, hepsi güzel, hepsi yeterli. Hayır, değil, bir isim de siz bulun. Ne biliyorsunuz, belki hepsinden daha iyi, daha yeterli olur. Belki sizin bulduğunuz ismi koyarız. İyi ama ben hiç düşünmemiştim daha önce. Böyle birdenbire ne isim bulayım bilmem ki. Bulun işte, ne bulursanız bulun. Bulsam bile bu kadar çabuk bulunan bir ismin ne değeri olur? Reşat Ilgaz sinirleniyordu neredeyse kendisine karşı gelinmesine. Bulun efendim, bulun. Ötesi sizin neninize lazım. Değeri olur mu olmaz mı düşünmeyi de bize bırakın. Evet, bekliyoruz. İlhan susturmak için göz göze gelmeye çalışıyordu kocasıyla. Leman Hanım az düşündü. Hangi semtte kalıyor sizin kolejin yeri? Köprü ile Göztepe arasında. Özel Göztepe Koleji? Reşat Ilgaz coşuyordu, gülüyordu yüksek sesle. Çok güzel, başka? İlhan daha fazla dayanamıyordu. Reşat, madem beğendin daha fazla yormasana annemi. Reşat Ilgaz eliyle susturuyordu karısını. Ben bilmez miyim annemizin zekasını, ben bilmez miyim güzel bir isim bulacağını? Boşuna mı yoruyorum? Özel Göztepe Koleji, güzel, uyumlu, şiir gibi, özel, Göztepe. İkisinde de Ö-Ö-Z-Z-E-E, neredeyse aynı harfler, çok uyumlu, şiir gibi. Girne, ne dersin? Özel Göztepe Koleji? Olabilir, güzel isim. Güzel değil, çok güzel, çok uyumlu. Evet, çok güzel. Öyleyse yaşasın özel Göztepe Koleji. Kaldırın kadehlerinizi. Anneciğim, sizin şerefinize. Siz buldunuz benim 2 yıldır düşünüp de bulamadığım ismi. Özel Göztepe Koleji. Özel Göztepe Ö Ö Z Z E şiir gibi. Oldu bu iş. Cengiz Girne ile ortak açıyorlardı koleji. Cengiz 6 yıldır özel dil dersleri veriyor, dil kursları yönetiyor, arada boş kalırsa turist rehberliği yapıyor, Efes'i, Bergama'yı, Agora'yı gezdiriyordu gelen turistlere. O alıyordu sözü. Bizim için 2 yerde para var. Bir, bu koleji genişletip yıldan yıla geliştirme, çünkü istek yıldan yıla %100 artacak. Reşat Ilgaz sabırsızlanıyordu. Onu biliyoruz, öbürü turizm. Artık kolay kolay yeni bir savaşa gireceği benzemiyor dünya. Bu barış sürüp gittikçe turizm en sağlam işlerden biri olacak. Ege, daha doğrusu İzmir, her yıl daha çok turist çekecek kaynaklara sahip. Kalıntılar, deniz, bir turizm ortaklığı kurmak çok yerinde olur. Leman Hanım duraladı. İyi ama, Reşat Ilgaz ilgilendi. Evet, ne olmuş? Ticaret sayılmaz mı? Sayılır. Sizler memur olduğunuza göre. Reşat Ilgaz güldü. Yapamayız diye mi çekiniyorsunuz? Onun kolayı var. Nasıl? Güvendiğimiz birinin, örneğin Perihan'ın üstünde görünür ortaklık. Perihan da öğretmenlikten çekilir. Doğru olur mu? Neden olmasın? Bilmem. Biz öyle görmüşüz. Hem ticaret hem öğretmenlik. İkisi bir arada doğru olmaz gibi geliyor bana. Reşat Ilgaz yine alevlenmeye başladı. Ne yani? Ticaret bize yasak olacak. Biz bu bilgimizle uğraşmayacağız. Elin okuması yazması kıt ödükleri meydanı boş bulup keselerini dolduracaklar. Sonra da biz idealist öğretmenler olarak karnımız aç, kunduralarımıza pençe üstüne pençe vurdurup onların şımarık, it, hergele veletlerini okutup adam etmeye çalışacağız. Onlar bilgiden yoksun oldukları için her türlü hak duygusundan, töre anlayışından da yoksun olduklarından istediklerini istedikleri fiyata, istedikleri kadar kârla sürecekler bize, biz neredeyse bedavaya bağışlayacağız bilgimizi. Onların kendilerinin bile gürültüsünü çekemedikleri çocuklarının bağırıp çağırmalarıyla başımız şişecek. Yağma yok, yeter artık sömürüldüğümüz. Kızıyordu. İlhan uyarmak istedi. Reşat, bırak, kesme sözümü. Yeter diyorum, yeter. Biliyorum ben ne söylediğimi. Sözüm anneme değil. Politika, memura yasak, subaya yasak, öğrenciye yasak. Ne oluyor yasak oluyor da? Kime kalıyor? Politika nasıl ayağa düşüyorsa, ticaret de ayak takımı vuruyor vurgunu, vuruyor parayı. Para ticarette. Cahilin eline geçince, ticaret yoluyla cahil söz sahibi oluyor toplumda. Ben ezilmek istemiyorum hayatta. Ezilmek için gelmedim dünyaya. Kızım ezilerek büyüsün istemiyorum. Sen herkesten iyi tanırsın beni. Böyle mi düşünüyordum öğrenciliğimde? Ama baktım böyle geçiyor, böyle oldum. Muzaffer sosyalistse ben de sosyalistim. Ama yağma yok, herkes sosyalist olsun, ben de olayım. Herkesten önde, herkesten iyi, herkese örnek sosyalist olayım. Ama başkaları keselerini doldururken ben zayıf kalmak, ezilmek istemem. Reşat, kesme sözümü diyorum sana. Benim saygım var anneme, çok da severim. Kardeşini de dürüstlüğünden dolayı takdir ederim. Severim. O da bilir benim kendisini sevdiğimi ama o yanılıyor. Ben yanılmıyorum. Reşat, sarhoş oluyorsun. Bu kaçıncı kadehin? Olmuyorum. Üçüncü. Hayır, dördüncü. Yeter içtiğin. Sarhoş değilim. Sevmez miyim ben Muzaffer'i? Her zaman iyi çocuk diye övmez miyim sana? Ama devir o devir değil. Özel okul açmak ticaret değil mi sanki? Yapıyoruz işte. İnanın anneciğim, severim Muzaffer'i. Hem de çok severim. İstanbul'da ne kadar iyi arkadaşlık bilirsiniz. Bilirim, o da seni sever. Sevmez. Sevmez olur mu? Bilirim ben, sevmez artık. İlhan üzülüyordu. Reşat, nereden çıkarıyorsun bu sözleri? Hem de annemin ayrılacağı gece. Reşat ağlamaklı oldu. Sevmez, biliyorum. Değişti der benim için. Ama belki de eniştesiyim diye. Kızımın dayısıdır diye. Susar kimseye, söylemez aklından geçenleri. Ama aklından geçirir. Olsun, geçirsin. Ben gene severim onu. Şu İzmir'de dedikodu çıkmayacağını bir bilsem, Ben bilirim ona ne iyilik edeceğimi. Ben bilirim ona ne yazacağımı. 19. ayrımın sonu. Sayfa 243.